Ayrım 12 sayfa 171. İslam'da işkence. Dipnot. Duran Dursun bu notu Doğu Perinçek'in ricası üzerine Taner Akçam'ın araştırmasına yardımcı olmak için yazdı. Özgün metin duruyor. İslam'da suçlu görülenler için her aşamada işkence olduğu kesin. İşkence bulunmadığını savunanlar İslam'ı çağdaş insana sevimli gösterme çabasında olanlardır. İşkencenin Muhammed dönemindeki bir biçiminin adı misuledir. Bu da el kol kesmenin yanında özellikle göz oyma, parantez içinde suçlunun diri diri gözlerinin oyulup çıkarılması biçiminde uygulanır. Buhari ve Müslim'in de es-sahihlerinde yer verdikleri hadiste çok açık biçimde anlatılır ki bu işkence biçimini Muhammed'in kendisi de yapmıştır. Ureyne kabilesinden suçlulara yapmıştır bunu. Ancak bu işkence biçiminin yapılmaması gerektiği de hadislerde var. İslam uleması arasında bu işkence biçiminin yürürlükten kaldırıldığı görüşünü savunanlar var. Maide suresinin 33. ayetiyle yürürlükten kaldırıldığını, parantez içinde mensuh olduğunu ileri sürerler. Bu ayette şöyle denir. Tanrı ve peygamberiyle savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuğa uğraşanların cezası öldürülmeleri ya da asılmaları ya da çapraz olarak el ve ayaklarının kesilmesi ya da sürülmeleridir. Görüldüğü gibi burada göz oyma yoktur. İşkencenin bu biçiminin Maide Taksim 33. ayetiyle ortadan kaldırıldığını ileri sürenlerse ulemanın tümü değil, bir kesimidir. Parantez içinde bakınız, Ebubekir Muhammed Hemzani, El İtibar, Humus 1966, S197. İslam'da işkencenin bulunduğu kesin. Çünkü söz edilen ayette bile işkence var. El ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi işkencedir. Nur suresinin ayetlerinde suçlulara 80 değnek, parantez içinde 4. ayet, 100 değnek, parantez içinde 2. ayet, cezaları var. Bir insana 80 değnek, 100 değnek vurmak, ona işkence etmek değil de nedir? İslam fıkhında tazir cezası var. Kadı karşısına suçlu ya da sanık olarak çıkan kimseye bu cezayı verebilir. Bu ceza sözle yerine getirilebileceği gibi sopayla da, örneğin 20-30 değnek vurarak da yerine getirilebilir. Bu İslam hukukunda açıkça belirtilir. Ahzab suresinin inanan erkek ve kadınlara işlemedikleri bir şey yüzünden eza edenler kesin olarak iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Anlamındaki ayet Kur'an'ın işkenceyi yasakladığına kanıt olarak ileri sürülür. Oysa bu ayetteki eza eğer işkence demekse o zaman suçsuzlara değilse de suçlulara işkence edilebileceği anlatılmış oluyor ayette. Kurtubi tefsirindeki yoruma göre bir önceki ayette Tanrı'ya ve peygamberine eza her durum için yasaklanıyor. Bu ayette ise inanan erkek ve kadınlara eza yalnızca haksızca durum için yasaklanıyor. Çünkü birinci eza her durumda haksız olur. İkinci eza ise haklı da olabilir. Bu yasaklanmıyor. Haksız da olabilir. Yasaklanan bu. Parantez içinde bakınız Kurtubi 14-238. Demek oluyor ki eğer ezaya işkence anlamı verirsek inanan erkek ve kadınların inananlarına bile haklı gerekçeyle işkence edilebilir ayete göre. İnanmayanlarsa eza serbesttir. Çünkü her durumda haklı gerekçesi vardır. Hiçbir gerekçe olmasa bile imansızlık gerekçesi vardır. Dayaktan başlayarak türlüsü vardır işkencenin İslam'da. İslam'ın tanrısı Yahudilikteki tanrı gibi gerektiğinde işkence eder. Bu dünyada da öbür dünyada da. Bu dünyadaki göksel felaketler olmadığı zaman insanlar aracılığıyla yaptırdığını bildirir. Öbür dünyada ise melekler, zebaniler aracılığıyla, cehennemde. Muhammed'in yaşamındaki tek tek olaylar, tepki biçiminde olanları bile örnek olarak alınır ve genel yasa olarak uygulanır. Muhammed'in uygulamaları ise işkence son derece bol. Tek yol dua. Başbakanın sözü değil bir hadis. Ey Tanrı, günahtan ve borç yükü altında kalmaktan sana sığınırım. Müslim ve Buhari naklediyor bu duayı. Başbakanın sözü ise şöyle. Allah'ın yardımıyla enflasyon düşecek. Parantez içinde 23 Mart tarihli gazeteler. Şu duada da başbakanın kardeşi ekonomi işlerinde sorumlu devlet bakanı Yusuf Bozkurt Özal'a ait. İnşallah darboğazdan çıkılacak. İnşallah hiçbir firma batmayacak. İnşallah enflasyon çekilecek. 16 Mart tarihli Hürriyet bakanın sözlerini spot olarak veriyor. Haberin başlığı ise şöyle. Birader Özel'in umudu Allah'ta. İnşallah işçiler bir maceraya sürüklenmez, grevi kullanmadan haklarını alırlar. Bu da Çalışma Bakanı İmren Aykut'un grev duası oluyor. İşçilerin yemek boykotu karşısında başbakan şöyle konuşmuştu. Allah'ın verdiği nimetler reddedilmez. Gazeteci başbakana iki Türk sporcusunun Belçika'da müsabaka sırasında tekbir getirmeleri konusunu soruyor. Cevap: seyirciler mi tekbir getirmiş, sporcular mı? Tekbir getirmek mahsurlu mudur? 23 Mart tarihli Güneş gazetesinin spor sayfasında Galatasaray ve Beşiktaş'ın golcüleri Tanju ve Ali camide dua ediyorlar. Başlık: golcülerin gol duası. Tercüman gazetesinin Filistinlileri ve Afganları desteklemek için yürüttüğü dua kampanyasını unutmamak gerekiyor. Yeşilay Derneği'nin sigarayı bırakma kampanyası dolayısıyla yayınladığı dualı yazılar geniş bir literatür oluşturuyor. Bir de turizm duası var. Turizm Bakanlığı'nda katkılarıyla kurulan Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı, TÜGİV'in mütevelli heyeti geçtiğimiz günlerde bir vakıf duası benimsedi. Bakanların, bakanlıkların ve kurumların bu yöndeki dağınık çalışmaları yerine, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her kurum için uygun birer dua oluşturması gibi kestirme bir yol niçin tutulmaz anlamak mümkün değil. Emel Sayın'ın söylediği şu ünlü Yağdır Mevlam Su şarkısı ise İstiklal Marşı'mızı gölgede bırakan bir ikinci milli marş haline geldi. Silahlı müdahale duası yok mu? Ekonomiden futbola, grevden turizme, baş ağrısından cinselliğe kadar dualar toplumsal yaşamın her alanına alabildiğine girmiş. Devletin zirvelerinden her fırsatta duaların döküldüğü bugünkü koşullarda 2000'e doğru İslami kaynakları titizlikle tarayarak dua konusunu araştırdı. Sayfalarımızda şüphesiz turizm duası, grev duası, enflasyon duası ve benzerleri yer almayacak. Çünkü İslam'ın ortaya çıktığı çağda bu konular henüz gündemde yok. Silahlı müdahale duası da yok. Ancak benzetme ve yorum yoluyla yetkililer gerekli gördüklerinde yeni dualar üretmekte sıkıntı çekmeyecekler. Yusuf Bozkurt Özal, bugün hep inşallah diye konuşuyorsunuz diyen gazeteciye şu cevabı vermişti: Allah'ın yardımı olmadan hiçbir şey olmaz. Yalvarsınlar diye. Öncelikle Enam suresinin 42 ve 43. ayetleri hatırlamakta yarar var. Onlar yalvarsınlar diye darlık ve sıkıntıya sokmuşuz. Hiç değilse onlara şiddetimiz geldiğinde yalvarıp yakarmalı değil miydiler? Lakin kalpleri katılaştı. Şeytan da yaptıklarını onlara güzel gösterdi. Dua konusunda çeşitli kaynaklarda değişik tanımlar yer alıyor. Örneğin Profesör Doktor Sedat Beyiz Örnek İlkellerdeki dua hakkında şunları yazıyor. Dua, basit haliyle yüce kudretlerin yardım ve merhametini kazanmak için kişinin içinde bulunduğu duruma göre o anki seslenişidir. Ancak bugün devlet sarmakta olan dua yönelişini en iyi açıklayan tanım herhalde İslam ansiklopedisindeki. Şöyle: kulun tüm umutları kırıldıktan sonra Tanrı'ya sığınıp yalvarması ve onu tek yardımcı tanımasıdır. Cinsel birleşme ve açlık. İbn Abbas anlatıyor. Peygamber şunları söyledi: bir kimse karısıyla cinsel birleşimde bulunacağı sırada Bismillahi Allahümme cennibinniş şeytane ve cennibiş şeytane ma rezakna, Tanrı'nın adıyla başlarım. Ey Tanrı, beni şeytandan uzaklaştır, şeytanı da bize vereceğin şeyden, pant içinde çocuktan uzaklaştır derse, sonra ikisi arasındaki olayda takdir gerçekleşirse aralarındaki ilişkinin bir çocukla sonuçlanmasının yazgısı ortaya çıkar. O çocuğa şeytan hiçbir zaman zarar vermez. Hadis böyle söylüyor. Cinsel birleşme sırasında okunacak duanın burada orijinal Arapça metni yer almakta. Açlık güncel, giderek de güncelleşiyor. Kendini asanlar, bu yüzden yıkılan yuvalar gazete sayfalarından eksik olmuyor. Hadis, Hazreti Muhammed'in bu konuda şöyle dua ettiğini söylüyor: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O, insanı kucaklayan ne fena arkadaştır. Erkek çocuk doğurmak için. Şerhül Mefatih'te buyurulmuştur ki, bir kimsenin hatunu yüklüyken elini zevcisinin karnı üzerine koyun. Bismillahil ehadüs semat, ellezi lem yelid ve lem yület, Allahümme semmeyethü mafi hazel, batni Muhammed bismi Muhammed sallahu aleyhi ve sellem diye ol karındaki yüklü çocuk erkek doğa dedikten sonra şu misaller sıralanıyor. Dişi hatununun sağ yanına yatsa, sol haysiyet ile ki sırası arka üzere erkek anın sağına düşüp avrat erkeğin soluna düşer. Cinsel ilişki murat edince erkek sağ yanından kalkıp müşaberet etse o ilişkiden. Allah'ın izniyle erkek çocuk hasıl olur demişler. Hatun ay halinden pak olup gusl ettiği günden ilişki vakti olsa andan oğlan hasıl ola. Kezalik 5 güne dek herhangi günde ilişki kurarsa oğlan ola ve 5. günden ta 8. güne dek herhangi günde ilişki kurarsa o oğlan ola ve 5. günden sonra da 8. güne dek herhangi günde ilişki vaki olursa andan kız doğar Allah'ın izniyle. Cüzzama akrep sokmasına karşı. Resul-i Ekrem şöyle dua ederdi. Ya Rabbi, parantez içinde bedene arız olan, beras illetinden, aklın zevalinden, cüzzamdan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Hastane ücretlerinin dayanılmaz düzeye çıkarıldığı bu günlerde belki bu dua daha çok dikkat çekecektir. Aslında sağlık konusunda çok dua var İslam'da. Özellikle yılan ve akrep sokmasına karşı dualar geniş yer tutuyor. Hadis peygamberin arkadaşlarından Ebu Said el-Hudri'nin akrep tarafından sokulmuş bir kabile reisini tedavi edişini anlatır. Ebu Said tedaviyi Fatiha suresini okuyarak yapmıştır. Reis ölmekten kurtulmuş, ipinden kurtulmuş hayvana dönmüştür. Başka bir hadiste peygamberin yılan ve akrep sokmalarını okuma ve üfleme yoluyla tedavi etmeye izin verdiği belirtiliyor. Gerçi Sayın Cumhurbaşkanı dinimizde okuma üfleme yoluyla tedavinin bulunmadığını, bunların sonradan uydurulduğunu birçok kez söylemişlerdi. Ancak yanıldıkları anlaşılıyor. Hem okuyup üfleyerek tedaviye hem de bu tedavi karşılığında ücret alınmasına ilişkin birçok hadis var. Ebu Said kabile reisini tedavi edince söz verilen koyun sürüsü kendisine verilir. Sürüyü aralarında paylaşmadan önce gidip durumu peygambere anlatırlar. Peygamber Ebu Said'e iltifatta bulunur, sonra çözümünü açıklar. İyi yapmışsınız. Şimdi koyunları paylaştırın ve sizinle birlikte bana da bir pay verin. Buhari bu hadisi aktardıktan sonra peygamberin dua ile tedavi karşısında ücret alınabileceğini anlatmak için şöyle dediğine yer veriyor. Karşılığında ücret aldığınız görevlerin ücretleri içinde en haklı olanı Tanrı'nın kitabı, parantezinde Kur'an, karşılığında aldığınız ücrettir. Gene akrep konusunda bir hadiste Ebi Hüreyre'nin şöyle anlattığı aktarılıyor. Peygamberin huzuruna akrep sokmuş biri getirilmişti. Onu görünce peygamber şöyle konuştu. Eğer yarattığı şeylerin şerrinden Allah'ın tam olan kelimeleri, parantez içinde sözleriyle, ayetlerle, sığınırım, parantez içinde ona, demiş olsaydı buna akrep sokmazdı ya da soksa bile zarar vermezdi. Haset ve vesvese, sarılığın okunarak iyileştirildiği gene hadisten öğreniyoruz. Ümmü Seleme radiyallahu andan rivayete göre sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'nin odasında yüzünden sarılık eseri bulunan bir kız çocuğu görmekte. Bu kızcağızı okutunuz, buna nazar değmiştir buyurmuştur. Sadece sarılık açısından değil, sürekli kendisinin kıskanıldığından, muhaliflerinin hasetten çatladığından yakınan başbakan içinde bu hadisin uyarıcı olacağı düşünülebilir. Haset konusunda ayrıca bir de ayet var. Ey Muhammed, de ki, haset ettiği zaman hasetçinin şerrinde, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, yaratıkların şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe, vesvese, sorunu ise sığınırım. Parantez içinde Felak suresi. Nas suresinde de yer alıyor. Ey Muhammed, de ki, insanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi ve vesvesecinin şerrinden, insanların tanrısı, insanların hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım. Çıldırmaya karşı. SHP Genel Başkanı İnönü geçenlerde Özal çıldırdı deyince 2000'e doğru hadisleri araştırdı. Çünkü yoksulluktan, umarsızlıktan aklını yitirenler vardı. Çıldıranların iyileştirilmesinde duanın oynadığı rol hadiste şöyle anlatılıyor. Temim oymağından Salt oğlu Harice'nin amcası, parantezinde İlaka, peygambere gelip Müslüman oldu. Sonra dönüp gitti. Peygamberden ayrıldıktan sonra gittiği yerde bir kabileye uğradı. İçlerinde zincire vurulu deli bir adam vardı. Bu adamın ailesi gelip Harice'nin amcasına bize gelen habere göre sizin şu sahibiniz, parantez içinde peygamber, hayırlı şey getirmiş, parantez içinde Tanrı'dan. Böyle bir kimsenin inanırı olarak sen de hastamızı tedavi edebilecek bir şey, parantez içinde bir dua filan var mı diye sordular. Harice'nin amcası parantez içinde yeni Müslüman anlatıyor başvuru üzerine. Ben de Fatiha suresini okuyarak tedavi ettim adamı. Adam iyileşti. Bana 100 koyun verdiler. Ben de peygambere gelip durumu anlattım. Peygamber yalnızca bu mu ya da başka bir şey söyledin mi dedi. Ben hayır deyince şöyle dedi. Al, parantez içinde ye o verilenleri. Yaşamıma ant ile söylerim ki batıl bir rukye karşılığında bir şey alıp yiyen bir yana sen kesinlikle hak olan bir rukye, parantez içinde hak olan ayetleri okuyup üfleme. karşılığında bir şey alıp yemiş olursun. Ağrılara karşı. Ağrıların giderilmesi için okunması gerekli duaları açıklayan hadisler var. Ebu As oğlu Osman, Müslüman olduğu günden başlayıp süren, vücudunda sürekli duyduğu bir ağrıdan gelip peygambere yakındı. Peygamber de ona şunu söyledi. Vücudunda duyduğun ağrının yerine elini koy ve 3 kez Tanrı'nın adıyla, 7 kez de bulduğumu karşılaştığım ürkünç kötü durumların şerrinden Tanrı'ya ve onun gücüne sığınırım de. Aynı konuda Ayşe'nin anlatımına dayanan hadisler bulunuyor. Bu hadiste ise Hz. Muhammed'in bizzat dua ile ağrı tedavisi yaptığı anlatılıyor. Felç ve yaralanma. Seleme bin Ekva radıyallahu anh'dan şöyle dediği rivayet olunmuştur. Hayber günü ben bağdırımdan ağrıca vurulmuştum. Hemen Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Resulullah 3 defa nefes etti. O saatte ağrı ve ıstırap hissetmedim. Hadisler sadece yaralanmaların değil, felcin de dua ile tedavi edildiğini açıklıyor. İhmalcilik. Ancak bütün bu dua ile tedavilerde ihmalci davranmamak, belirtilen usul ve biçimlere sadık kalmak gerekiyor. İşte Osmanoğlu Eban'ın başına gelenler bu bakımdan da öğretici oluyor. Osmanoğlu Eban, peygamberin şöyle dediğini, Affanoğlu Osman'dan işittiğini anlatıyor. Bir kul, her gün sabaha girerken ve her gecenin başlangıcında 3 kez şöyle derse, ona hiçbir şey zarar veremez. O Tanrı'nın adıyla başlarım ki, onun adıyla birlikte bulunurken ne yerde ne de gökte bir şey insana zarar verebilir. Bu hadise aktaran Eban felce yakalanıyor. Bir adam, madem ki bu dua okunduğunda insana bir kötülük gelmez, nasıl olmuş da bu adamın başına böyle bir durum gelmiş dercesine Eban'a bakıyor şaşkın şaşkın. Eban bunu fark edince şöyle söylüyor. Hadis aktardığım gibidir ve doğrudur. Ama ben felç olduğum gün hadiste anlatılan duayı Tanrı benimle ilgili kaderi uygulasın diye okumamıştım. Ebu Davud'daki metinde ise hadis biraz daha farklı anlatılıyor. Şöyle. Kim bu duayı gecenin başlangıcında 3 kez okursa sabah oluncaya dek onun başına bir bela gelmez. Kim bu duayı sabahleyin 3 kez okursa akşam oluncaya dek başına bir bela gelmez. Üzüntülü durumlar. Gerçi şimdi enflasyon, askeri müdahale tehlikesi, grevler ve benzeri başka konularda düşünmeyi zorlaştırıyor ama şu duayı hatırlatmak iktidar sahipleri için yararlı olabilir. Hadiste belirtildiğine göre Hazreti Muhammed şöyle dua ederdi. İlahi, fena huyla ve amellerden, nefsani arzulardan da sana sığınırım. Burada zamlara karşı okunan duanın orijinal metni yer almakta Arapça. Çocuğumun ayakkabısı delik ve ay sonunu nasıl getireceğim diye sıkmayın canınızı. Üzüntülerden kurtulmak için yapılacak dua şöyle. İbadeti layık hiçbir ilah yoktur. Ancak ezamet ve vekar sahibi Allah vardır. İbadeti layık hiçbir ilah yoktur. Ancak arş-ı azam sahibi Allah vardır. İbadeti layık hiçbir ilah yoktur. Ancak göklerin ve yerin sahibi ve arş-ı kerimin maliki Allah vardır. Kışkırtmalar. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin, fercimin şerrinden sana sığınıyorum. Parantez içinde fercimin sözcüğü cinsel organımın anlamına geliyor. Bu dua iktidardan çok basınımız için uygun düşebilir. Bu konuda iktidar için bir dua aranacaksa Mimun'un suresinin 97. ve 98. ayetleri akla gelir. De ki Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım Rabbim. Yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Ayrım sonu sayfa 180.